Ayrım 23. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 277. Mevlüt pilav arabasını belediyenin zabıtalarının alıp götürdükleri gün, akşam eve vaktinde döndü. Raiha onun arabayı getirip arka bahçedeki badem ağacına bağlamadığını fark etmemişti önce. Ama kocasının yüzünü görünce başlarına bir felaket geldiğini anladı. ''Bir şey değil'' dedi Mevlüt. ''Yarın sabah erkenden alırım geri.'' Söylenen hiçbir şeyi anlamayan ama her şeyi söylenmeden fark eden kızlarına arabayı tekerleğinin vidası çıktığı için aşağı mahallede bir tamirci arkadaşına bıraktığını anlattı. Birer resimli ciklet verdi onlara. Böylece Raiha'nın ertesi gün kızarttığı tavukları ve taze pilavı sofraya koyup akşam yemeğinde istedikleri kadar doya doya yediler. Bunları da öbür gün için müşterilerine saklayayım bari dedi Raiha. Yenmemiş tavukları dikkatle tencereye koyup buzdolabına geri götürdü. O akşam mutfak kapısından Boz'a verdiği eski ve düzenli bir müşteri, ''Vallahi rakı içildi bu akşam, Boz'a hiç almayacaktık Mevlüt Efendi'' dedi ama sesin öyle yanık, öyle hüzünlü çıkıyordu ki dayanamadık. ''Boz'ayı sattıran satıcının sesidir'' dedi Mevlüt, müşterilerine binlerce kere söylediği bir cümleyi tekrarlayarak. ''İyi misin sen? Kızların hangisi okula başlayacaktı?'' ''Hamdolsun çok iyiyiz. Büyük kız bu sonbahar başlayacak ilkokula, hayırlısı.'' ''Aferin. Onları liseyi bitirmeden evlendirmeyeceksin değil mi?'' dedi yaşlı kadın müşteri kapıyı hafifçe örterken. ''İki kızımı da üniversiteye yollayacağım.'' dedi Mevlüt yavaş yavaş kapanan kapıya doğru. Ama ne bu tatlı konuşmalar ne de rastlantıyla o akşam ona iyi davranan diğer eski müşteriler Mevlüt'e arabasını kaptırmanın acısını bir an olsun unutturabildi. Arabanın nerede olduğunu merak ediyor, dikkatsiz kaba ellere düşerse hırpalanacağını, yağmur altında kalabileceğini, aygaz ocağının çalınabileceğini düşünüyordu. Yanı başında kendisi olmadan düşünemiyordu arabasını. Ertesi gün Beyoğlu Belediyesi'nin zabıta müdürlüğüne gitti. Osmanlı zamanından kalma gösterişli ama yıpranmış eski ahşap binada kendi gibi arabasına, sehpasına el konmuş birkaç satıcı vardı. Bir iki kere tarlabaşı sokaklarında rastladığı bir eskici Mevlüt'ün arabasının alınmasına şaştı. Pilavcı, köfteci, mısırcı, kestaneci gibi aygaz ya da kömür ocağı kullanan, gelişmiş bir camekanı olan satıcıların arabalarına, ocaklarına kolay el konmazdı. Çünkü onlar zaten sürekli durdukları yerde tıpkı Mevlüt gibi zabıtalara verdikleri hediyeler, bedava yiyecekler sayesinde durabilirlerdi. O gün ne Mevlüt ne de diğer satıcılar el konmuş arabalarını, sehpalarını geri alabildiler. ''Parçalamışlardır zaten'' dedi yıllanmış bir lahmacun satıcısı, Mevlüt'ün düşünmek bile istemediği ihtimali dile getirerek. Sağlık nedenlerine dayanan belediye mevzuatı ve enflasyonda önemli hiç kalmamış para cezaları, sokak satıcılarını caydırmaya hiç yeterli olmadığı için, belediyeler söz dinlemeyen satıcıların el koydukları tezgahlarını ibret olsun diye parçalar, sattıkları malları da sağlıksız diye imha ederlerdi. Bu yüzden bazen kavgalar çıkar, yumruklamalar hatta bıçaklamalar olur, bazı satıcılar belediyenin önünde kendini yakmaya, açlık grevi yapmaya girişirdi ama seyrek olurdu bunlar. Satıcıların el konmuş tezgahları ancak seçimlerden önce oy kaybetmemek için ya da kişisel ilişkiler sayesinde geri verilirdi. İlk gün belediyeden ayrılırken tecrübeli lahmacuncu ertesi gün yeni bir kutu alacağını söyledi. Bir tanıdık aramayan ve kutusunu malını geri alamayacağını gerçekçilikle hemen kabul eden o satıcıya içerledi Mevlüt. Kendisinin yeni bir üç tekerlekli araba alıp içine ocak yerleştirecek parası yoktu. Parayı çıkıştırsa bile artık işin kârlı olacağına da inanmıyordu. Ama arabasını geri alabilirse eski hayatına devam edebileceğini nedense düşünüyor, savaştan dönmeyen kocasının aslında çoktan öldüğüne bir türlü inanmayan bahtsız kadınlar gibi beyaz arabanın parçalanmış olabileceğini bir türlü kabul etmiyordu. Tam tersi, arabanın bir belediye deposunda tellerle çevrili beton bir alanda kendisini beklediğinin hayali bir fotoğraf gibi gözünün önünde canlanıyordu. Ertesi günde gitti Beyoğlu Belediyesi'ne. ''Nereden almışlar senin arabanı?'' diye soran bir memur, yanmış tiyatronun Beyoğlu değil, Şişli Belediyesi'ne bağlı olduğunu söyleyince, Mevlüt'ün yüreği umut doldu. Şişli Belediyesi'nde Vuralların, Korkut'un yardımıyla bir tanıdık bulabilirdi. Gece rüyasında arabayı gördü. 15. Efendi Hazretleri, büyük haksızlık yapıldı bana. Raiha. Üzerinden iki hafta geçti. Pilav arabasından hiçbir haber alamadık. Mevlüt gece yarısından sonraya kadar Boz'a satıyor, sabahları geç uyanıp yatakta yatıyor, ta öğleye kadar evde üzerinde pijamalar, Fatma ve Fevziye ile saklambaç elimsende oynuyordu. Evde artık ne nohutlu pilav ne de tavuk piştiği, her akşam badem ağacına zincirlenen ve çocukların da sevdiği üç tekerlekli beyaz arabada etrafta olmadığı için 6 yaşındaki Fatma ile 5 yaşındaki Fevziye kötü bir şey olduğunun farkındaydılar. Onlar da sanki babalarının işsizliğini kendilerinden gizlemek için oyuna iyice veriyorlardı kendilerini. Evin içinde çığlıklar, bağırışmalar artınca Beylut'a bağırıyordum. Al şunları bari Kasımpaşa'ya parka götür de biraz hava alsınlar. Ve Diha'ya bir telefon etsene diyordu Beylut sessizce. Belki yeni bir haber vardır. Mevlut Şişli Belediyesi'ne gitsin dedi bir akşam Korkut. Orada ikinci katta Vuralların adamı bir Rizeli var. Ona yardım edecek. Mevlut o gece sevinçten uyuyamadı. Sabah erkenden kalktı, tıraş oldu, bayramlık temiz elbiselerini giydi ve yürüye yürüye Şişli'ye gitti. Beyaz arabasına kavuşunca onu boyayacak, süsleyecek ve bir daha asla başından ayrılıp onu sahipsiz bırakmayacaktı. Belediye binasının ikinci katındaki Rizeli, kuyruktaki vatandaşları azarlayan önemli ve meşgul bir adamdı. Yarım saat bir köşede beklettikten sonra bir parmak işaretiyle Mevlut'u çağırdı. Rizeli önde, Mevlut arkada, karanlık merdivenlerden indiler. Arap sabunu kokan dar koridorlardan, gazete okuyan memurlarla dolu havasız salonlardan ve bütün bodrum katını kötü yağ ve bulaşık kokutan bir yemekhaneden geçip bir avluya çıktılar. Mevlut karanlık binalar arasındaki karanlık avlunun bir köşesinde satıcı arabaları görerek heyecanlandı. O yana yürürken iki belediye memurunun diğer köşede bir arabayı balta ile parçaladıklarını, bir başkasının tekerlekleri, ahşap parçalarını ocağa ya da camekana istiflediğini gördü. Ne oldu, seçtin mi diye yanıma gelen Rizeli. Benim araba burada yok dedi Mevlut. Senin arabayı bir ay önce almadılar mı? Burada arabaları ertesi gün parçalıyoruz. Seninki de kusura bakma parçalanmıştır. Bunlar zabıtanın dün sokaklardan kamyonla topladığı arabalar. Her gün toplasan şehirde isyan çıkar. Hiç toplamasan bütün Anadolu patates satmaya Taksim'e gelir. Ne Beyoğlu kalır ne temiz bir cadde. Herkese arabasını geri versek ertesi gün yine çıkar Taksim'in ortasına. Sen buradan beğendiğin bir arabayı al bakalım parçalanmadan. Mevlut arabalara alıcı gözle baktı. Bir tanesi kendi arabası gibi cam ekranlı, iyi ahşaptan ve kalın sağlam tekerlekliydi. Aygaz ocağı yoktu, çalınmıştı herhalde. Ama kendi arabasından daha bakımlı ve yeniydi bu araba. Bir an suçluluk duydu. Ben bu arabayı istiyorum. Hemşerim, yasak yerde izinsiz satıcılık yapmışsın. Araban alınmış, ne yazık ki parçalanmış. Şimdi torpillisin diye sana bedava bir başka bir araba veriyoruz. Al da ekmek teknesi yap. Çoluğun çocuğun aç kalmasın. İstemiyorum, dedi Mevlut. Bakımlı arabanın sahibi camekanın köşesinde Türk bayraklı ve Atatürklü kartpostallardan başka bir de ünlü dansöz Seher Şeniz'in bir resmini sıkıştırmıştı. Mevlut hoşlanmadı bu sonuncusundan. Emin misin istemediğinden, dedi Rizeli. Eminim, dedi Mevlut gerisin geriye yürürken. Antika adammışsın ya. Sen nereden tanıyorsun bu Hacı Hamit Vural'ı? Tanırız biz, dedi Mevlut esrarengiz bir havaya bürünmeye çalışarak. Madem Hacı Hamit'in yakınısın, ondan torpillisin. Sokak satıcılığını bırak da git ondan iş iste. Adamın bir inşaatına kısım şefi olsan, satıcılıktan bir yılda kazanamadığını bir ayda alırsın. Dışarıda, meydanda hayat bütün sıradanlığı ile sürüyordu. Gürültülü otobüsler, alışveriş yapan kadınlar, çakmak dolduranlar, milli piyango satıcıları, itişip gülüşen bir örnek ceketli öğrenciler, üç tekerlekli arabasında çay ve sandviç satan bir satıcı, polisler, kravatlı beyler gördü Mevlut. Tıpkı sevdiği kızın ölümünden sonra hayatın başkaları için bütün sıradanlığı ile sürüp gitmesini bir türlü kaldıramayan kişi gibi bir öfke duydu bu insanlara. Rizeli memur da saygısızlık etmişti kendisine. Çok yukarıdan konuşmuştu. Lise yıllarındaki gibi sokaklarda küskünlükle amaçsızca dolaştı. Kurtuluş'ta hiç tanımadığı bir mahallede üşüyünce bir kahveye girip televizyona bakarak 3 saat oturdu. Bir paket Maltepe almıştı. Sürekli içiyor, para hesabı yapıyordu. Raiha el işi yapmaya kuvvet vermeliydi. Eve her zamankinden geç gitti. Hem Raiha hem de kızlar Mevlut'un suratından arabanın geri verilmediğini, hatta yok olduğunu, öldüğünü anladılar. Mevlut hiçbir şey demedi onlara. Ev bir yas havasına büründü. Raiha, Mevlut yarın satışa çıkar diye pilavlı tavuk yapmıştı. Sessizce yediler. Keşke bedava verilen o bakımlı arabayı alsaydım diye düşündü Mevlut. O arabanın sahibi de şimdi şehrin bir yerinde kara kara düşünüyor olmalıydı. Ruhunda bir daralma vardı. Kaçınılmaz bir büyük karanlık, dalganın yaklaştığını, kendisini yutacağını hissediyordu. Boza sırığını, güğümlerini hava tam kararmadan, o karanlık dalgaya yakalanmadan erkenden alıp sokaklara çıktı. Hem yürümek içini açtığı için, hem de hızlı hızlı yürüyüp karanlığın içine "Boza!" diye bağırdıkça kendini daha iyi hissettiği için. Arabasına el konmasından beri zaten akşamları sokaklara haberlerin başlamasından çok daha erken çıkıyordu. Doğru yeni açılan caddeden Atatürk Köprüsü'ne iniyor. Hasılatı arttırmak için Haliç'in öte yakasında yeni mahalleler arıyor. Bazen telaşla, bazen ilhamla, bazen öfkeyle hızlı hızlı yürüyordu. Buraları İstanbul'a ilk geldiği yıllarda sabahları Boza'yı Vefa Bozacısından babasıyla alırken yürüdükleri sokaklardı. O zamanlar ara sokaklara girmez, geceleri ise hiç uğramazlardı bu mahallelere. İki katlı, cumbalı, boyasız ahşap evlerde perdeler sıkı sıkıya kapatılır, lambalar erkenden söner, kimse boza içmez, saat 10'dan sonra sokaklar eski zamanlardan, ta Osmanlı'dan beri bu mahallelerde sürüp giden köpek çetelerinin eline geçerdi. Atatürk Köprüsü'nü geçtikten sonra Zeyre'ye çıkıyor, arka sokaklardan Fatih, Çarşamba, Karagümrük civarına hızlı hızlı yürüyordu. Boza diye bağırdıkça iyi hissediyordu kendini. 25 yıl öncenin eski ahşap evlerinin çoğu yok olmuş, yerlerine Feriköy, Kasımpaşa, Dolapdere'dekiler gibi 4-5 katlı beton apartmanlar yapılmıştı. Bu apartmanlarda çok sık olmasa da perdeler, pencereler açılıyor, Mevlüt geçmişten gelen tuhaf bir haberci gibi ilgiyle karşılanıyordu. Vefa bozacısı bize bu kadar yakın ama uğrayıp almak gelmiyor hiç aklımıza. Ama senin yanık sesini işitince dayanamadık bozacı. Bardağını kaça veriyorsun? Nerelisin sen? Boş arsaların beton apartmanlarla dolmasına, mezarlıkların tuhaf bir şekilde ortadan kaybolmasına, sokak köşelerine atılan ve yığılarak yükselen küçük çöp tenekelerinin yerini en ücra mahallelerde bile büyük marillerin almasına rağmen köpek çetelerinin bu sokaklara geceleri hala hakim olduğunu gördü Mevlüt. Ama bazı karanlık sokaklarda köpek çetelerinin kendisine hasmane hatta düşmanca bir tutum almasını anlayamadı. Bir köşede pinekliyor ya da çöp karıştırıyorlarsa Mevlüt'ün boza diye bağırışını ve ayak seslerini duyunca köpekler doğruluyor, savaş nizamına geçen bir ordunun askerleri gibi birbirlerine sokuluyor, Mevlüt'ü gözlüyor, bazen hırlayarak diş gösteriyorlardı. Mevlüt bu sinirli tutumu bu sokaklardan hiç bozacı geçmemesine bağladı. Bir akşam çocukluğunda gece birlikte boza satarlarken köpek korkusuna kapılınca babasının kendisini getirip okuttuğu şeyhin yerleri muşamba kaplı evinin bu mahallelerde bir yerde olduğunu hatırladı. Babası doktora gösterir gibi yaşlı şeyhe götürmüştü Mevlüt'ü. Mevlüt çoktan ölmüş olması gereken yaşlı şeyhin öğütlerini dinlemiş, kendisini okuyup üflerken ürpermiş, şimdi evini ve mahallesini hatırlamadığı bu koca sakallı adam sayesinde yüreğindeki köpek korkusundan kurtulmuştu. Bu eski mahallelerde boza pahalı diye pazarlık eden, alkollü mü diye lüzumsuz sorular soran, Mevlüt'e şüpheli bir yaratık gibi bakan bu aileleri daha çok boza almaya ikna edebilmesi için haftada bir iki geceyi yalnızca Haliç'in öteki yakasına ayırması gerektiğini anlıyordu. Beyaz arabasının hayali sık sık Mevlüt'ün gözünün önüne geliyordu. Arabası sokaklarda gördüğü diğer satıcı arabalarından daha biçimli, daha kişilik sahibiydi. Baltalarla duygusuzca parçalanmış olmasına inanamıyordu. Belki de arabasını kendisi gibi acıdıkları torpilli bir başka plak satıcısına vermişlerdi. Bir Rizeli olabilirdi bu beleşçi. Rizeliler birbirlerini korurdu. Kimse boza almamış, kimse onu çağırmamıştı o akşam. Şehir buralarda hatıra gibiydi. Ahşap evler, soba dumanıyla puslu sokaklar, yıkık duvarlar. Buraya nasıl geldiğini, tam nerede olduğunu çıkaramıyordu Mevlüt. Üç katlı bir apartmanın penceresi açıldı ve genç bir erkek belirdi. Bozacı, bozacı yukarı gelsene. Yukarıda daireye buyur ettiler onu. Ayakkabılarını çıkarırken içeride bir kalabalık olduğunu hissetti. Sarı bir ışık vardı. Bu güzeldi ama devlet dairesi gibiydi. İki masada oturan 6-7 kişi gördü Mevlüt. Önlerindeki yazıyla çok meşguldüler ama iyi niyetliydiler. Dönüp Mevlüt'e baktılar ve uzun zamandır bozacı görmemiş çoğu insan gibi gülümsediler. Bozacı kardeşimizi görünce çok sevindik dedi yaşlı, gümüş saçlı ve iyi yüzlü bir adam Mevlüt'e gülümseyerek. Ötekiler onun öğrencileri gibiydiler, saygılı, ciddi ama neşeli. Gümüş saçlı adam da öğrencileriyle aynı masada oturuyordu. 7 kişiyiz dedi, herkese birer bardak. Birisi Mevlüt'ü küçük bir mutfağa götürdü. Mevlüt 7 bardağı özenle doldurdu. Tarçın leblebi istemeyen var mı diye sordu içeriye. Öğrencinin açıp kapadığı buzdolabında alkollü içki yoktu. Mevlüt evde kadın, aile olmadığını da anladı. Gümüş saçlı adam mutfağa geldi. Ne kadar borcumuz dedi ve Mevlüt'ün cevabını beklemeden gözlerinin içine yakından baktı. Çok kederliydi sesin bozacı. İçimize işledi bizim burada. Büyük haksızlık yapıldı bana dedi Mevlüt içten bir konuşma arzusuyla. Pilav arabamı aldılar, belki parçaladılar, belki de bir başkasına verdiler. Şişli Belediyesi'nde Rizeli bir memur saygısızlık etti ama dertlerimle sizi rahatsız etmeyeyim akşam akşam. Anlat anlat dedi gümüştaşlı adam. Samimi bakışları senin için üzülüyor ve ilgiyle dinliyorum diyordu ona. Mevlüt zavallı arabasının şehirde başka ellerde mahzun olduğunu söyledi. Parasızlık derdini söylemese de adamın bunu da anladığını anladı. Oysa ondan önemli derdi, Rizeli belediye memurunun, önemli adamların, makbul adamlar dedi, gümüş saçlı adam alaycılıkla. Kendisini küçümsemesi, adam yerine koymamasıydı. Mutfaktaki iki küçük sandalyeye karşılıklı oturmuşlardı. İnsanlar kainat ağacının en yüksek meyvesidir dedi gümüş saçlı ihtiyar adam Mevlüt'ü dikkatle incelerken. İhtiyar dindarlar gibi, kendi kendine dua eder gibi konuşmuyordu. Hem eski bir arkadaş gibi gözlerinin içine bakarak, hem de bir alim gibi çok bilgili bir şekilde konuşması Mevlüt'ün hoşuna gitti. İnsan eşrefi mahlukattır. Kimse senin kalbindeki cevheri yok edemez. Arabanı da bulursun Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Bulacaksın inşallah. Mevlüt bir yandan böyle akıllı ve önemli bir adamın kendisine vakit vermesinden ve içerideki öğrencilerin bekliyor olmasından gururlanıyor, bir yandan da ilginin belli de acımaktan kaynaklandığını hissedip huzursuz oluyordu. ''Talebeleriniz bekliyor sizi hocam.'' dedi. ''Ben almayayım daha fazla vaktinizi.'' ''Beklesinler.'' dedi gümüş saçlı ihtiyar. Mevlüt'ün ruhuna işleyen birkaç laf daha söyledi. ''Açılmaz düğümler Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle çözülürdü. Her müşkülat onun kudretiyle halledilirdi.'' Daha da güzel sözler söyleyecekti belki ama Mevlüt'ün kıpır kıpır huzursuz olduğunu, Mevlüt bu sinirli hareketleri yaptığı için hemen pişman olmuştu, görünce ayağa kalkıp elini cebine attı. ''Hocam, sizden para alamam.'' ''Yok, Allah razı olmaz, ben de bunu kabul etmem.'' Kapıda ''Sen önden, hayır, sen önden.'' diyen beyefendiler gibi ısrar ettiler birbirlerine. ''Bozacı, bu sefer kabul et lütfen şu parayı.'' dedi adam. ''Gelecek gelişinde söz veriyorum, bu sefer ben sana para teklif etmeyeceğim. Biz her perşembe akşamı sohbet ediyoruz.'' ''Allah razı olsun.'' dedi Mevlüt, bunun tam doğru cevap olmadığını düşünerek. Mevlüt bir ilhamla nur yüzlü adamın kırış kırış kocaman elini öptü. Üzerinde kocaman benler vardı. Geç saat eve dönünce bu karşılaşmayı Raiha'ya anlatamayacağını anladı. Sonraki günlerde Mevlüt nur yüzlü adamın sözlerinin aklından hiç çıkmadığını, araba acısına onun sayesinde dayanabildiğini de söylemek istedi. Raiha'ya ama tuttu kendini. Raiha alaycı bir şey söyleyerek kalbini kırabilirdi. Gümüş saçlı adamın çarşambadaki evinin içinde gördüğü sarı ışık Mevlüt'ün aklına takılmıştı. Başka ne görmüştü evde? Eski güzel yazılar vardı duvarlarda. Bir masanın etrafında ciddiyetle oturan öğrencilerin saygılı havasını da sevmişti Mevlüt. Ertesi hafta beyaz arabasının hayaletini İstanbul sokaklarında geceleri boza satarken daha çok gördü. Bir kere tepe başındaki kıvrım kıvrım yokuşlu bir sokakta bir Rizeli'nin beyaz arabasını sürüklediğini fark edince koştu arkasından ama daha yanına varmadan anladı yanıldığını. Kendi beyaz arabası bu araba gibi kaba ve küt değildi, çok daha zarifti. Perşembe akşamı Fatih'in arkalarında çarşambadaki evin önünden "Boza!" diye bağırıp geçerken çağrılınca hemen yukarı çıktı. Kısa süren ziyaretinde şunları öğrendi. Gümüş saçlı ihtiyar adamı öğrencileri hocam, eve gelip giden başkaları efendi hazretleri diyorlardı. Öğrenciler kamış kalemler, hokka ve mürekkeple resim yapar gibi masada kocaman harflerle yazı yazıyorlardı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in dile geldiği Arap harfleriydi. Evde Mevlüt'ün hoşuna giden başka eski ve kutsal şeyler de vardı. Eski tarz bir kahvedanlık, duvarlarda masada resmedilen harfler ve kelimeler benzeri hat levhaları, sedef kalkmalı bir kavukluk, tıkırtısıyla bütün fısıltıları bastıran kocaman dolaplı bir hamam saati, Atatürk'ün ve onun gibi çok ciddi, çatık kaşlı ama sakallı bazı önemli kişilerin çerçeveli fotoğrafları. Mutfaktaki aynı masada kısa süren sohbetlerinde Mevlüt, efendi hazretlerinin sorması üzerine arabasını bulamadığını, hala ciddiyetle aradığını, şu ara sabahları henüz bir işi olmadığını söyledi. Orada iş aradığını, yardım istediğini sanmasınlar diye kısa kesmişti bu konuyu. 15 gündür onu açmayı ve sormayı düşündüğü pek çok konudan yalnızca birini açmaya vakit bulabildi. Her gece sokaklarda uzun uzun yürümek artık mesleki bir alışkanlıktan çok bir ihtiyaç olmuştu. Gece sokaklara çıkıp uzun uzun yürümezse kafası, hayal gücü, düşünceleri zayıflıyordu. Efendi Hazretleri çalışmanın bir ibadet olduğunu hatırlattı. Mevlüt'ün içindeki kıyamete kadar yürüme arzusu alemde yalnızca Allah'tan yardım geleceğinin, yalnızca ondan yardım istenebileceğinin işareti ve sonucuydu. Mevlüt bunu yürürken kafasından geçen tuhaf düşüncelerin ondan geldiği şeklinde yorumlayacak ve bundan huzursuz olacaktı. Efendi Hazretleri elini cebine atıp boza parası, bu perşembe de 9 talebesi vardı, vermeye kalkınca Mevlüt önceden kararlaştırdıkları gibi bozanın kendi ikramı olduğunu hatırlattı. "Adın ne senin?" diye sordu Efendi Hazretleri takdir eden bir edayla. "Mevlüt." "Ne mübarek bir ad." Mutfaktan daire kapısına doğru yürüyorlardı. "Mevlüt Han mısınız?" diye sordu Efendi Hazretleri talebelerinin de duyabileceği bir şekilde. Mevlüt kelimenin anlamını bilmediği için soruya ne yazık ki cevap veremeyeceğini gösterir bir ifade takındı. Masadaki öğrenciler Mevlüt'ün alçak gönüllü dürüstlüğüne gülümsediler. Efendi Hazretleri Mevlüt'ün Hazreti Peygamber'in doğum gününü kutlayan uzun şiirlere verilen ad olduğunu herkesin bildiğini söyledi. Mevlüt Han ise bu mesnevilerin musikisini icra edenlere verilen çok az bilinir, çok güzel bir addı. Bir gün erkek çocuğu doğduğunda Mevlüt ona Mevlüt Han derse o çocuğun kısmeti açık olacaktı. Ayrıca Mevlüt'ü her perşembe akşamı kesinlikle bekliyorlardı. Sokaktan boza diye bağırmasına bile gerek yoktu artık. Süleyman, arabasını kaybeden, vuralların torpilinden yararlanamayan Mevlüt, Kültepe'deki tek odalık evine benim yerleştirdiğim kiracıdan daha fazla kira, hiç olmazsa biraz peşin kira istiyormuş. Vedihi anlattı. Sonra Mevlüt telefon etti. Oğlum dedim, kiracın vuralların adamı Rizeli bir gariban. Bizim adamımız da sayılır. Çık dediğimiz an gık bile demeden sen de biliyorsun çıkar. Hamit Bey'den korkar çok. Kirası da düşük değil, her ay vaktinde elden veriyor. Vediha ile yolluyoruz, vergisi yok, çamura yatması yok. Daha iyisini bulacağını mı sanıyorsun? Rizelilere güvenmiyorum şu sıralar Süleyman. Kusura bakma, çıksın. Ulan ne acımasız mal sahibisin. Adam evlendi, çocuğu oldu. Sokağa mı atacağız şimdi? Kimse bana İstanbul'da acıdı mı? Dedi Mevlüt. Yanlış anlama. Tamam, peki. Sokağa atma şimdi kimseyi. Tabii biz sana hep acıdık, sevdik. Dedim ben de dikkatle. Bediha'nın Süleyman'dan alıp getirdiği aylık ev kirası Mevlüt'ün ailesinin ev masraflarının en fazla bir haftalık kısmına yetiyordu. Mevlüt'le Süleyman arasındaki telefon konuşmasından sonra Vediha'nın getirdiği Mart ve erken gelen Nisan-Mayıs kiraları olması gereken miktardan yüksekti. Mevlüt kiracısına kolayca zam yapışının, yani Aktaşların Süleyman ve Korkut'un yardımının üzerinde fazla durmadı. Parayla kendine elden düşme bir dondurma arabası, buz fıçısı, demir kovası ve dondurma çevirme makinesi aldı. Ve 1989 yazını dondurma satarak geçirmeye karar verdi. Dondurma arabasını almaya aşağı mahalleye Mevlüt'le birlikte Fatma ve Fevziye de gittiler. Yeni arabayı güle oynaya iterek eve getirdiler. Onların neşesine kanan komşu Reyhan abla da pencereye çıkıp pilav arabası bulunmuş gibi aşırı bir sevinç gösterisinde bulununca kimse onu bozmadı. Mevlüt arka bahçede kızlarıyla arabayı boyayıp onarırken akşamları televizyon Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nı dolduran isyancıları gösteriyordu. Mevlüt, Haziran başında meydanda tek başına yol kesip tankları durduran satıcının cesaretine hayranlık duydu. Her elinde bir torba varken tankları durduran o satıcı ne satıyordu acaba? Büyük ihtimal benim gibi pilav diye düşündü Mevlüt ama Çinliler pirinci, raiha gibi değil. Mevlüt'ün televizyonda gördüğü gibi içine nohut ve tavuk koymadan bambaşka bir usulle uzun uzun haşlayarak pişiriyorlardı. Mevlüt isyancılara helal olsun demiş ama devlete fazla karşı çıkmamak gerektiğini de eklemişti. Hele fakir ülkelerde devlet de olmasa kim fakiri de satıcıyı da korumazdı. Çin'de yoksulların ve satıcıların hayatı iyiydi. Tek sorunları Allah'ı tanımayan komünistlerdi. Mevlüt'ün raiha ile kaçıp evlendiği yazdan bugüne geçen 7 yılda süt, çikolata ve şeker üreticisi büyük şirketler birbirleriyle rekabet ederek önce İstanbul'un bütün bakkallarına, pastanelerine, sandviç ve sigara büfelerine bedava derin dondurucu vermişlerdi. Mayıs'tan başlayarak bu soğutucu dolapların sahipleri olan dükkanlarının önüne çıkarıyor, kimse de sokak dondurmacısından alışveriş etmiyordu. Mevlüt 5 dakika aynı köşede durursa kaldırımı işgal etti diye arabasını alıp parçalayan belediye memurları, büyük şirketlerin kaldırımlarda yürümeyi zorlaştıran buzdolaplarına hiç ses etmiyordu. Televizyonda hiç durmamacasına bu şirketlerin tuhaf adlı dondurma ürünleri duyuruluyordu. Mevlüt arabasını iterek arka sokaklardan geçerken çocuklar, ''Filinta var mı dondurmacı, roket var mı?'' diye soruyorlardı. Keyifli olduğu zamanlarda bu dondurma sizin roketlerinizin hepsinden daha iyi uçar diye cevap verirdi Mevlüt. Bu cevabı sayesinde biraz satış da yapabilirdi. Ama çoğu akşam eve erkenden ve keyifsiz döner, 7 yıl önce olduğu gibi kendisine yardım etmek için aşağıya inen Raiha'ya, bu saatte hala kızlar sokaklarda niye başıboş oynuyorlar diye çıkışır. Raiha onları ararken dondurma arabasını öylece bırakır, yukarı çıkar, uyumadan önce kederle televizyona bakardı. Bu mutsuzluk anlarının birinde, kendi karanlık hayallerinden yapılmış bir denizin dev dalgalarının televizyonda ağır ağır kıpırdandığını görmüştü. Sonbaharda iyi bir iş bulamazsa, artık çocuklara kitap, defter, elbise, eve yiyecek, sobaya gaz alacak para bulamayacağını düşünerek telaşlanıyordu. 23. ayrımın sonu, sayfa 288.